İkinci ayrım. Uzamış alkol kötüye kullanımının uzun süreli etkileri. Uzamış alkol kötüye kullanımının uzun süreli etkileri aşağıdaki vaka öyküsünde canlı bir biçimde anlatılmaktadır. Bu vaka aile ilişkilerinin bozukluğun gelişmesine nasıl bir rol oynayabileceğini ve içmeyi bırakmanın ne kadar zor olabileceğini gösteren güzel bir örnektir. Hasta, hastaneye ilk yatırıldığında 24 yaşında, bekar ve işsizdi. Uzun süredir antisosyal davranış ve dağınıklık özellikleri gösteriyordu. Alkol ve diğer maddelere alışkanlığı vardı. Daha önce 8 kez özel alkol kliniklerine kısa süreli yatmış, huzuru bozmak ve alkollü araç kullanmaktan birkaç kez tutuklanmış ve saldırı suçundan 2 kez hapse girmişti. Hasta küçük bir kasabada itibarlı ve zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Başarılı ve popüler bir iş adamı olan babası aşırı içerdi ve 57 yaşındaki ölümü kısmen alkole bağlıydı. Anne de aşırı içerdi. Çocukken anne ve babası tarafından üzerinde çok az kontrol kuruldu ve dadılar tarafından büyütüldü. Çok küçükken babası ona partilerde misafirlere içki ikram etmesini öğretti ve 6 yaşından önce partilerde misafirlerin içkilerini yudumluyordu. 12 yaşına geldiğinde her de hafta sonu 1 litreyi aşkın, 17 yaşında ise her gün 3 şişe içki içiyordu. Babası ona içki için para veriyor, alkollü iken araç kullanma gibi alkolün neden olduğu suçlardan ceza almasını engelliyor, onu kurtarıyordu. Hasta lise 1'deyken bir öğretmene vurmaktan dolayı okuldan uzaklaştırıldı. Nüfus kağıdındaki doğum tarihini değiştirip orduya katılana dek 11. sınıfa kadar özel bir okulda okudu. Terhis olduktan sonra 6 ay işsiz dolaştı. Aşırı derecede içerek pek çok kez sanatoryumda kaldı. Bir iş bulunduğunda bir ay geçmeden işini bıraktı. Üçüncü kez içkili araba kullanmaktan yakalandığında hapsedildi. Babası onu kefaletle çıkarttı ancak bundan sonra para vermeyeceğini söyledi. Hasta kasabadan ayrılarak vasıfsız işçi olarak çalıştı. Hiçbir zaman işe yarar bir beceri sahibi olamamıştı. Fakat babası öldüğünde eve geri döndü. Bundan sonraki birkaç yıl içerisinde sarhoşluk, erkek arkadaşı ziyaret ettiği için annesinin gözünü morartma ve gözlem altında olmanın koşullarını yerine getirmeme gibi nedenlerden ötürü hapse girdi. Hapisten kaçmaya çalışırken bir gardiyana saldırarak ağır yaraladı ve 2 yıl daha hapis cezası aldı. Tahliye edildikten sonra alkolden başka çeşitli türden uyarıcılar, sedatifler ve çeşitli uyuşturucu maddeleri de kullanmaya başladı. Parantez içinde Rosen, Fox ve Gregory, 1972, sayfa 312. Kronik içme psikolojik gerilemeye ek olarak ağır biyolojik hasar da oluşturur. Bedenin hemen hemen bütün doku ve organları uzun süreli alkol kullanımından etkilenir. Beslenme bozukluğu ağır olabilir. Alkol kalori verdiği için 80 derecelik 1.12 litre alkol kişinin günlük kalori ihtiyacının yarısını karşılar. Kişi genellikle yediği yemek miktarını azaltır ancak alkolün sağlamış olduğu kalori sağlık için gerekli besinleri içermediği için boştur. Alkol ayrıca yiyeceklerin hazmını ve vitaminlerin emilimini güçleştirerek beslenme bozukluğuna doğrudan katkıda bulunur. Daha yaşlı kronik alkoliklerde B kompleks vitaminlerinin yetersizliği hem yakın zamandaki hem de geçmişteki olaylarla ilgili ağır bellek kaybı anlamına gelen amnestik sendroma neden olabilir. Bu bellek kayıpları genellikle pek uygun ve pek olası olmayan uydurma olaylarla konfabülasyon doldurulur. Uzun süre alkol kullanımı artı protein alımındaki azalma karaciğerde siroz oluşmasına neden olur. Siroz hastalığı karaciğer hücrelerinde yağ ve protein birikimine bağlı olarak karaciğerin işlevinin bozulması ve bazı hücrelerinin ölmesine yol açan iltihaplanma sürecinin tetiklendiği bir hastalıktır. Yaralı dokular geliştiğinde kan akışı engellenir. Birleşik Devletler'de siroz ölüm nedeni olarak 9. sırada yer almaktadır. 1980'lerin sonlarında alkol kullanımındaki azalmaya paralel olarak 1970'lerde 100 binde 14 gibi uç noktalara ulaşan siroz nedeniyle ölüm oranlarında da azalma görülmüştür. Diğer sık rastlanan fizyolojik değişmeler endokrin salgıları ve pankreasta hasar, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve bazı yüz, özellikle de burunda şişmelere ve kızarmaya yol açan lokal damar kanamalarıdır. Alkolün uzun süre kullanımının özellikle frontal lobdaki beyin hücrelerine zarar verdiği görülmekte, kortikal atrofi ve diğer yapısal bozukluklara neden olmaktadır. Parantez içinde Persons 1975. Alkol ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatmakta, bu nedenle de enfeksiyonlara ve kansere karşı duyarlılığı artırmaktadır. Hamilelik döneminde yoğun alkol kullanımı zeka geriliğinin bilinen bir nedenidir. Fetüsün gelişimi yavaşlar, kafa, yüz, kol ve bacaklarda anormallikler oluşur. Bu durum fetal alkol sendromu olarak adlandırılır. Makul düzeyde içki içmenin bile fetüs üzerinde çok ciddi olmayan ama istenmeyen etkileri olabilir. Bu nedenle alkol kötüye kullanımı ve alkolizm ulusal enstitüsü hamilelikte hiç alkol almamanın en emin yol olduğunu belirtmektedir. Alkolün zararlı etkileri üzerine yoğunlaşmak uygun ve doğru olmakla birlikte bazı insanların sağlığına yararlı olduğuna ilişkin kanıtlar da vardır. Az içme, günde 3 kadehten az, özellikle de şarap, hem kadınlarda hem de erkeklerde koroner kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Parantez içerisinde Stampfer ve arkadaşları 1988. Fakat araştırmacıların tamamı bu bulguyu kabul etmemektedir. Çok içmekten kaçınan insanlar, örneğin kalp, yüksek tansiyon gibi bir nedenden ötürü bunu yapıyor olabilirler. Kaçınan bu insanlar, az içen insanlarla karşılaştırıldığında kafa karıştırıcı bir durum ortaya çıkabilir. Eğer alkolün yararlı bir etkisi varsa, bu ya fizyolojik, örneğin asetik asit tuzu, alkol metaboliti, koroner kan akışında artış veya psikolojik, az koşuşturmalı bir yaşam stili ve azalmış saldırganlık düzeyi olabilir. Bu konu ile ilgili Fransız paradoksu olarak adlandırılan olgu arasında benzerlik mevcuttur. Buna göre Fransızların beslenmesinde yüksek oranda doymuş yağ bulunmasına rağmen kolesterol düzeyleri düşüktür. Bazı hipotezlere göre Fransızlar az ya da orta düzeyde kırmızı şarap içerek kolesterol düzeylerini düşürüyor olabilirler. Parantez içerisinde, kuşkusuz Fransızların taze sebze yemek, işe araba yerine yürüyerek gitmek türünden egzersizleri yapmak gibi yaşam tarzlarına ait bazı özellikler de kalp hastalıkları için düşük risk geliştirmelerine neden olmaktadır. Bunlara rağmen Birleşik Devletler'de yemek esnasında alkol kullanımını özendirmek, olası bir alkol kötüye kullanımı ile ilgili tehlikeli bir flört için zemin hazırlayabilir. Uzun süreli alkol tüketiminin son derece ciddi psikolojik, biyolojik ve sosyal sonuçları olabilir. Alkolü kötüye kullanan kişinin işlevlerinde ciddi bozulmalar olduğundan bu birey ile ilişki içinde bulunan diğer kişiler de derinden etkilenir ve yara alır. Kişi iş göremez, çalışamaz halde olduğundan toplumda bu durumdan çok etkilenir. İlk verilere göre içkiye harcanan para, iş kaybı, trafik kazalarına neden olması, doktorlar ve psikiyatristlere harcanan paraların toplamı her yıl 125 milyar doları aşmaktadır. Çok daha yıkıcı olan insan trajedisi ise kuşkusuz hesaplanamaz. Nikotin ve sigara içme. Tütün içmenin tarihçesi pek çok bakımdan diğer bağımlılık yapıcı maddelerinkine benzer. Parantez içinde Brecher 1972. Kolomb'un yerli Amerikalılarla yaptığı ilk ticaret sonrası denizciler ve tüccarların sarılı tütün yapraklarını içme konusunda yerlileri taklit etmeye başlamaları uzun sürmemiştir. Tütün içilmediği zaman çiğnenmiş ve küçük parçalar halinde öğütülerek burnuna çekilmiştir. Nikotin, tütünün temel alkaloidi ve alışkanlık yapan etkenidir. Nikotin, reseptörleri adı verilen ve beynin haz merkezinde bulunan reseptörleri uyarır. Tütünün bağımlılık yapma özelliği, insanların onu elde etmek için nedenli fedakarlıklar yaptıklarına bakılarak anlaşılabilir. Örneğin, 16. yüzyılda İngiltere'de tütün aynı ağırlıkta gümüş ile değiştirilmiştir. Fakir insanlar çok kısıtlı olan imkanlarını birkaç günlük tütün için harcayabilmişlerdir. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan 4. Murat tarafından içenlere ceza olarak yapılan işkenceler bile bağımlı olan kişileri bu ottan vazgeçirememiştir. Sigara içmenin yaygınlığı ve sağlık açısından sonuçları. Sigaranın sağlığa zararlı olduğu Birleşik Devletler Sağlık Bakanlığı tarafından 1964 yılından beri yayınlanan raporlar ile inandırıcı bir şekilde ortaya konmuştur. Her yıl 430 binden fazla Amerikanlının bu nedenle erken öldüğü tahmin edilmektedir. Parantez içinde Schultz 1991. Birleşik Devletler'de her 6 kişiden birinin ölümünden herhangi bir yolla sigara sorumludur. Günde 1100 kişiden fazlası ölmektedir. Tütün her yıl AIDS, araba kazaları, kokain, eroin, cinayet ve intihardan daha fazla sayıda Amerikalıyı öldürmektedir. Sigara içenlerin çocukları, içmeyenlerin çocuklarından daha fazla üst solunum yolları enfeksiyonu, bronşit ve kulak enfeksiyonlarına yakalanmaktadırlar. Sigara ve pipo ciğerlere nadir olarak çekildiği zaman bunların sağlık üzerinde yarattığı riskler anlamlı derecede azalmaktadır, fakat ağız kanseri riski her iki durumda da yüksektir. Uzun süreli sigara kullanımıyla ortaya çıkan ya da artan tıbbi problemler arasında akciğer kanseri, amfizem, gırtlak ve yemek borusu kanseri ve çeşitli kalp damar hastalıkları vardır. Yanan bir tütünün muhtemelen en zararlı bileşenleri nikotin, karbon monoksit ve katrandır. Daha sonra ise kanserojenler olarak bilinen bazı hidrokarbonlar gelir. Parantez içinde Jeffrey 1985. 1989 ve 1990 yıllarında Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan 20. ve 21. raporlarda, parantez içinde Simmons 1992 ve diğer yayınlarda, parantez içinde Cherner 1990, Janssen ve arkadaşları 1996, Tipe 1991. Sigara içme alışkanlığını azaltmak için yapılan hükümet çalışmalarının 25 yıllık deneyimlerinden çıkartılan bazı sonuçlar şöyle özetlenmiştir. Amerikalı yetişkinlerde sigara içme oranı 1965'te %40'dan 1990'da %25'e düşmüştür. Bu %15'lik düşüş önemlidir. Sigara içenlerin neredeyse yarısı sigarayı bırakmıştır. Fakat 45 milyon Amerikalı hala sigara içmektedir ve içenlerin sayısı Asya ve Güney Amerika'da hala yüksektir. 1987'den bu yana sigarayı bırakma oranı 1965-1985 yılları arasındakinden iki kat daha fazladır. Bununla birlikte sigara içme oranı ergenler arasında 1991 yılından itibaren artmaktadır. Yerli Amerikalılar, Afrika kökenli Amerikalılar, vasıfsız işçiler ve eğitim düzeyi düşük bireyler arasındaki yaygınlık oranı yüksek kalmıştır. Bununla birlikte son yıllarda sigara içiminde görülen en fazla düşüş oranı Afrika kökenli Amerikalı erkeklerdedir. Üniversite mezunları ve 75 yaş üzerinde yaygınlık oranı en düşüktür. Kadınlarda sigara kullanımının yaygınlığındaki düşme oranı erkeklerinkinden daha azdır. Pek çok kadın kilo kaybetmek amacıyla sigaraya başlamaktadır. İnsanlar sigara içmeye genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlamaktadırlar. Sigaraya başlama yaşı özellikle genç kadınlarda düşmektedir. Her gün yaklaşık 1000 çocuk ve ergen sigaraya başlamaktadır ve bunların 750'si sigaraya bağlı, önlenebilir hastalıklardan erken ölmektedir. Sigarayı bıraktıktan sonraki 5 ile 10 yıl arasındaki dönemde sağlık riskleri hiç sigara içmeyenlerin düzeyinden biraz daha fazla olmak üzere azalır. Ancak akciğer dokusundaki harabiyetin dönüşü yoktur. Parantez içinde Jaffe 1985. Alkolde olduğu gibi sigara içmenin de sosyoekonomik gideri oldukça fazladır. Her bir sigara içenin neden olduğu kayıplar üst üste konduğunda her yıl 80 milyon kayıp yıl ve 145 milyon verimsiz gün anlamına gelmektedir. Üretkenlikteki bu kayıp sigara içmeyle ilgili sağlık giderleri de eklenince ikiye katlanmaktadır ve Birleşik Devletler'de bu miktar yılda 65 milyar doları aşmaktadır. Bu miktarın büyüklüğünü anlayabilmenin bir başka yolu da miktarı gün hesabına çevirerek günde 178 milyon dolar olduğunu görmektir. Bu miktar yılda 19 bin çocuğu doyurabilecek veya büyük bir şehirde hastane inşa edilmesine yetecek bir miktardır. Son zamanlarda düşük nikotinli sigara kullanımını özendirmek için reklam kampanyaları düzenlenmektedir. Genç kadınlar düşük nikotin düzeyinin mide bulantısı gibi hoş olmayan yan etkilere daha az yol açması nedeniyle bu sigaralara daha kolay alışmaktadırlar. Böylece sigara içme deneyimi daha hoş olmaktadır. Parantezinde Silverstein, Feld ve Kozlowski 1980. Gençlerin sigara içmesiyle ilgili kaygılar günümüzde sigaranın otomatik makinelerde satılmasıyla çelişki yaratmaktadır. Pek çok yerde sigaranın yaşı küçük olanlara satılması yasaktır. Fakat bu otomatik makineler bu yasağı delmenin en kolay yoludur ve bu nedenle de sigaraya karşı olan grupların hedefi haline gelmiştir. Pasif içiciliğin sonuçları. Biz yıllardır sigaranın sağlığa zararlarının yalnızca içen kişiyle kısıtlı olmadığını bilmekteyiz. Bir sigarayı yakılışından bitinceye kadar teneffüs etmek, buna pasif içicilik, second hand smoke ya da çevresel tütün içiciliği diyoruz. Sigarayı gerçekten içen kişiden daha fazla yoğunlukta amonyak, karbonmonoksit, nikotin ve katrana maruz kalmak anlamına gelmektedir. Sigara içmeyenler yoğun bir şekilde sigara dumanına maruz kaldıklarında kalıcı akciğer harabiyetlerine uğrayabilmektedirler. Sigara içmeyen pek çok kişi yanan bir tütünün kokusundan hoşlanmaz ve alerjik reaksiyonlar gösterirler. Pasif içicilik Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 50 binden fazla kişinin ölümünden sorumludur ve 1993 yılında Çevre Koruma Ajansı pasif içicilik durumunu asbest ve radon kadar zararlı ve tehlikeli olarak sınıflandırmıştır. Dipnotu okuyorum. Bu istatistiğe ilişkin fikir edinmek için Vietnam Savaşı'ndaki ölümlerin toplam 58 bin olduğu hatırlanabilir. Hamilelik esnasında sigara içen kadınların bebekleri daha erken ve düşük kilo ile doğmakta, doğuştan gelen bazı özürlere sahip olabilmektedir. Son yıllarda bazı eyalet hükümetleri halka açık mekanlar ve iş yerlerinde sigara içmeyi düzenleyen duyurular yayınlamaktadırlar. Sigara içmek, süpermarket, otobüs, hastane, kamu binaları, uçaklar ve tüm yurtlarda yasaktır. Restoranlar sigara içmeyenler için ayrı mekanlar ayırmak zorundadır ve bazı restoranlarda ise sigara içmek tamamıyla yasaktır. Toplam 50'den fazla kişinin çalıştığı iş yerleri ya sigara içmeyi yasaklamak ya da sigara içenler için ayrı bir mekan yaratmak zorundadırlar. Sigara içme yasağının en sıkı olduğu yerler spor alanlarıdır. Buralarda sadece sigara içmek değil, sigara reklamları bile yasaktır. Sigara içmeyen bazı kişiler bu tür yasaklara sevinirler fakat sigara içenler ve tütün endüstrisinden gelen bazı baskılar bazen bu kanunun uygulanmasını sekteye uğratmaktadırlar. Bazı sigara içicileri bu tür yasaklara haklarına yönelik ileri bir tecavüz olarak görüp kuvvetle karşı çıkmaktadırlar. Marijuana. Marihuana, Cannabis sativa denilen bir bitkinin kurutulmuş ve ufalanmış yaprak ve çiçek uçlarından oluşur. Sıklıkla sigara gibi içilir fakat aynı zamanda çiğnenebilir, çay gibi hazırlanarak içilebilir veya fırında pişen yiyeceklerin içine konabilir. Marihuana'dan daha kuvvetli olan haşhaş, iyi kaliteli kannabis bitkisinin reçinesinin çıkartılıp kurutulması ile elde edilir. Önceleri Amerika'da içmek için değil, liflerinden ip ve kumaş elde etmek için üretilirdi. 19. yüzyılda kannabis reçinesinin ilaç özellikleri fark edildi ve romatizma, gut, depresyon, kolera ve nevralji gibi hastalıkların tedavisi için kullanılmaya başlandı. 1920'ye kadar Amerika'da çok az görülmesine rağmen haz vermesi için de kullanılıyordu. Alkol satışının yasaklanmasıyla birlikte bazı kişiler Meksika sınırından getirilen marihuana'yı içmeye başladılar. Basında marihuana'yı cinayetlere ilişki olarak gösteren olumsuz raporlardan sonra 1937'de marihuana kullanımını yasaklayan yasa çıkartıldı. Günümüzde marihuana kullanımı pek çok ülkede yasa dışıdır ve bu ülkelerin bazıları marihuana satışının yasaklanmasıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler ile anlaşma içindedir. Parantez içinde Goodwin ve Coos, 1984. Marihuana kullanımının yaygınlığı. Birleşik Devletler'de madde kullanımını araştırmakta görevli olan National Institute of Drug Abuse, NIDA, yapmış olduğu tarama sonuçlarını belirli aralıklarla yayınlamaktadır. Bu taramalar 12 ile 18 yaş arasındaki gençlerle 18-25 yaş arası genç yetişkinleri ve 25 yaş üstü kişileri kapsamaktadır. Katılanlara şimdiki ilaç kullanımı, geçmişteki kullanımları, kullanım sıklığı, ilaçların çeşitliliği gibi sorular sorulmaktadır. Son 20 yıldaki eğilim, marihuana kullanımının 1979 yılında en yüksek noktaya eriştiği, sonraki 10 yılda düşme gösterdiği ve tekrar yükseldiği yönündedir. Aşağıda tarama çalışmasına katılan 12-17 yaş arasındaki gençlerden en az bir kez marihuana kullandığını belirtenlerin yüzdeleri verilmektedir. 1972'de %14, 1979'da %31, 1985'te %24 ve 1991'de %13. Parantez içinde Kozel ve Adams, 1986, Marihuana Richards Fiddings, 1980, National Survey on Drug Abuse, 1979, 1982, 1991. Tütünde olduğu gibi marihuana kullanımı da 1991 yılından beri dikkate değer oranda artmaktadır. Parantez içinde Cummins, 1995, Greenberg, 1996, Kipke, Montgomery ve McKenzie, 1993. Marihuana'nın etkileri. Diğer pek çok ilaçta olduğu gibi marihuana da risksiz değildir. Bilim genellikle bir ilaç hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek onun o kadar tehlikeli olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Marihuana da bu alanda bir istisna değildir. Parantez içinde odak 12.1'e bakınız. Odak 12.1. Basamak taşı kuramı marihuana'dan daha güçlü uyuşturuculara. Marihuana kullanımı ile ilgili olarak zaman zaman değinilen bir konuda basamak taşı kuramı olarak adlandırılır. Bu kurama göre marihuana yalnızca kendisi zararlı bir madde olduğu için değil, aynı zamanda gençlerin eroin gibi diğer maddelere bağımlılığında ilk basamağı oluşturduğu için tehlikelidir. 1960'ların sonlarında marihuana'nın zararları konusundaki bilgiler yetersizdi ve konu temelde politik ve kuşağa dayalıydı. Ergenlik çağında ve üniversite öğrencisi olan insanlar, marihuana kullanımı konusunda cesaret kırıcı bilimsel verilerden yoksun olan daha yaşlı kuşağın basamak taşı teorisini uydurduklarına, satışı ve kullanımına acımasız yasal engeller getirmeye çalıştıklarına inandılar. Ağır ilaçların çok zararlı olduğuna ilişkin şüphe yok. Ancak marihuana için bunun daha da fazlası söylenebilir. Çünkü marihuana bu ağır ilaçların kötüye kullanımına geçişte ilk adımı oluşturmaktadır. Son 20 yıl içinde yapılan çalışmalar marihuana kullanımının burada da anlatılan bazı özel tehlikeleri olduğunu ortaya çıkartmıştır. Fakat marihuana daha ciddi bir maddenin kötüye kullanımı için basamak taşı oluşturur mu? Bu soruya cevap vermek pek de güç değildir. Düzenli olarak marihuana kullananların %40'ı eroin ve kokain gibi maddelerin kullanımına geçmemiştir. Parantez içinde Stephens, Rothman ve Simpson, 1993. Bu nedenle eğer biz basamak taşı deyimiyle daha güçlü maddelere kaçınılmaz bir geçişi kastetmek istersek o zaman marihuana bir basamak taşı değildir. Diğer taraftan biz eroin ve kokain kullananların tamamı olmasa da bir kısmının işe marihuana ile başladıklarını biliyoruz. En azından Amerika'da marihuana kullananların daha sonra eroin ve kokain kullanma olasılıklarının hiç kullanmayanlara göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. Parantez içinde Kendall, 1984. Ayrıca sigara kullananların marihuana kullanma olasılıklarının kullanmayanlara göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. Tartışmalardan biri de 1996 Ağustos ayında Başkan Clinton tarafından yaşı küçük bireyler üzerindeki etkilerinden dolayı sigara kullanımına ilişkin reklamlara kısıtlama getirilmesi amacıyla yapılmıştır. Dahası yetişkinlik dönemindeki kokain kullanımının en önemli yordayıcısı ergenlik döneminde yoğun marihuana kullanımıdır. Parantez içinde Kendall, Murphy ve Karus 1985, Zell ve Adams 1986. Yasal bir madde olan alkol de diğer maddelerle bağlantılı üçüncü bir değişken olarak ele alınabilir. Yasal maddeleri kullananların yasa dışı maddeleri kullanma konusunda daha fazla risk taşıdıklarına ilişkin kanıtlar artmaktadır. Kısacası yasa dışı ya da yasal maddelerin kullanımı kullanıcıları uyuşturucu kullanımının olasılığını artıran çevresel ipuçlarına doğru iter. Belki de basamak taşı kuramından daha iyisi ağ kuramı olabilir. Network, neden ve sonuç ilişkisindeki karmaşık yapının gerçekte ayrıştırılamayacağını fakat bazı değişkenler arasındaki bağlantıların kabul edilebilir olduğunu belirtir. Örneğin, eroin ve kokaini düzenli olarak kullanan bazı kişiler daha güvenli olarak gördükleri ya da daha az zararlı olan ve bunların yerini tutan marihuana'ya geri dönmektedirler. Parantez içinde Sussman ve arkadaşları baskıda. Marihuana tablonun bir bölümüdür. Fakat daha zararlı maddelerin kullanımına yol açan pek çok bileşenden yalnızca bir tanesidir. Psikolojik etkileri. Pek çok ilaçta olduğu gibi marihuana'nın etkisi de gücüne ve dozu miktarına bağlıdır. Marihuana içenler marihuana'nın onları rahatlattığını ve daha sosyal olmalarını sağladığını belirtirler. Yüksek dozun duygularda ani değişikliğe neden olduğu, dikkati azalttığı, düşünceyi dağıttığı ve belleği bozduğu bildirilmektedir. Zaman çok yavaş geçiyor gibi görünür. Çok yüksek dozların bazen halüsinasyonlar ve LSD'nin diğer etkilerine benzeyen durumlara yol açtığı bulunmuştur. Bunların arasında korkutucu deneyimin hiç bitmeyeceği inancından kaynaklanan aşırı panik hali de vardır. Davranışsal etkilerin ortaya çıkması içe çekildikten yani içildikten yarım saat kadar sonra ortaya çıktığı için dozu ayarlamak zor olabilmektedir. Pek çok kullanıcı bu nedenle istediklerinden daha fazla miktarda marihuana'ya maruz kalmaktadırlar. Psikolojik problemleri olan insanların genellikle marihuana veya diğer psikoaktif maddeler açısından yüksek risk grubunu oluşturduklarına inanılır. Genel inancın aksine marihuana şiddet davranışıyla bazı ilişkiler gösterir. Parantez içinde Spunt ve arkadaşları 1994. Fakat mekanizması belirsizdir. Parantez içinde Sussman ve arkadaşları baskıda. Marihuana'daki ana aktif kimyasal madde ayrıştırılmış ve Delta 9 tetrahidrokannabinol TCH olarak adlandırılmıştır. Marihuana'daki TCH miktarı değişkendir fakat genellikle marihuana günümüzde 10 yıl öncekinden daha güçlüdür. Parantez içinde Zimmer ve Morgan 1995. 1980'lerin sonlarında beyinde kanabis reseptörleri keşfedilmiş, bundan çok kısa bir süre sonra da vücudun kanabis benzeri olan ve mutluluk veren anandamit adlı, parantez içinde Sanskritçe'de büyük mutluluk anlamına gelmektedir, bir maddeyi ürettiği saptanmıştır. Parantez içinde Sussman ve arkadaşları baskıda. Çok sayıda bilimsel kanıt, marihuana'nın bilişsel fonksiyonları geniş çapta etkilediğini göstermektedir. Pek çoğu 1960'ların sonunda gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları, sayılar yerine şifreleri koyma, reaksiyon zamanı testi, sayı dizilerini baştan sona, sondan başa tekrar etme, aritmetik hesaplama, okuma ve konuşma testleri, marihuana'nın etkisi altında kişilerde entelektüel bozulmanın olduğunu göstermektedir. Parantez içinde marihuana research findings 1980. Bunların içinde en önemlisi ise kısa süreli bellek kaybının görülmesidir. Düzenli olarak marihuana kullanan pek çok lise öğrencisinin öğrenmeleri marihuana nedeniyle ciddi biçimde engellenmektedir. Pek çok çalışma aşırı dozda marihuana alımının araba kullanmak için gerekli olan karmaşık psikomotor becerileri bozduğunu göstermektedir. Ölümcül kazalar ve tutuklanan sürücüler bu kazalarda ve tutuklanma durumlarında marihuana'nın önemli miktarlarda rol oynadığını göstermektedir. Parantez içinde Burukov ve arkadaşları 1994. Benzer şekilde uçuş simülatöründeki hareketleri de bozduğu saptanmıştır. Bir kişi %2 TCH içeren bir veya iki marihuana sigarasının etkisinin azaldığını zannettikten 8 saat sonra bile bazı performanslar azalmaktadır. Asıl tehlike kişinin bu durumunun oluşmasının farkında olmadığı için yeterli fonksiyona sahip olmadığı halde araba kullanması ve uçmasıdır. Marihuana'nın kronik bir şekilde kullanımı kişinin kullanmadığı zamanlarda zihinsel işlevleri bozmakta mıdır? 1970'lerin sonlarında bellek ve problem çözme konusunda Mısır ve Hindistan'da yapılan çalışmalar marihuana kullananların bu yetilerinde kullanmayanlara göre bazı bozulmaların olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Suef 1976, Wick ve Varma 1977. Amerika'da son dönemlerde yapılan bir araştırmada da bellekte bozulma olduğu, ancak genel entelektüel yetilerde herhangi bir yetersizliğin görülmediği belirtilmektedir. Parantez içinde Millips, Azrin ve Mittenberg 1994. Bu problemlerin yoğun madde kullanımından önce var olup olmadığını bilmek ise mümkün değildir. Anket çalışmalarından elde edilen bulgular, ergenlik döneminde marihuana kullanımının yetişkinlikte psikolojik problemlere yol açabileceğini göstermektedir. Kendall ve arkadaşları 1986, 20'li yaşların ortalarında ve New York Açık Lisesi'nde bulunan 1004 yetişkin ile madde kullanımına ilişkin görüşmeler yapmıştır. Marihuana kullandığını belirten kişilerin daha fazla ayrı yaşama ya da boşanma durumunda oldukları, daha fazla suç işledikleri, daha fazla ruh sağlığı uzmanına başvurdukları, kadınların da düzensiz iş hayatları olduğu belirtilmektedir. Ancak yazarlar, marihuana gibi bir ilacın belirgin etkisini, marihuana içenlerin kullandığı diğer ilaçlardan, özellikle de alkol ve kokainden ayırmanın çok güç olduğuna dikkat çekmektedirler.